Ayrım 6.
Kendine bir at buldun mu? Yüzlerce ama hiçbirini beğenemiyorum. Ne yapacağım ben? Atsız kaldım. Tarihten seçsene. Hiç aklıma gelmedi. Uygun bir yerde olsaydık sizi öperdim. Küçük bir gümüş kutu almıştım. Yüzü pespembe kesildi. Ah canım hocam, bu ne güzel şey. Başını kaldırdı. Borcum 2'ye çıktı. Ertesi sabah, gece hesapladım dedi. Siz beni aslında bakışlarınızı idare edemediğiniz o son pazar gününden beri görmüyorsunuz. Evet, senin yerine kızıl saçlı Amazon ya da benli Hayriye Hanım'la buluşuyorum. Çıngıraklı bir kahkaha koyverdi. Biz de. Öyleyse arzu olarak gelebileceğim bir yer bulun. Çünkü hafta sonunda tatile gidiyormuşuz. Nereye? Tarsus'a, daha doğrusu oraya yakın bir yere. Torosların eteğinde, babadan kalma çiftlik gibi bir yerleri varmış. Çiftlik evini onartmış. Temiz hava kıza iyi gelirmiş. Bizi götürüp bırakacak, kendi dönecek. Lanet olsun. Aynen. Hayli kafa patlattıktan sonra uygun olduğunu sandığım bir yer buldum. Kasketi kafama iyice geçirdim. Taksiye atlayıp hayvanat bahçesine gittim. Büyük havuzun yanındaki bakımsız gazinoya göz attım. Bomboş. Görevli bir tek kişi var. Bir bira içip konuştum. Pazarları çok kalabalık oluyormuş ama hafta içinde pek kimse uğramazmış. Ancak akşama doğru 3-5 kişi geliyor. İyi öyleyse dedim. Karımla gelmek istiyoruz da ben biraz eski kafalıyımdır. Öyle her yere götürmem karımı. Babam iyice tulaatçı kesildi. Unutamayacağı kadar yüklü bir bahşiş bıraktım. Namussuz para. Adam iki büklüm oldu. Ben sizi şu dipteki çardağa alırım beyim. Orası patronun yeri. Pazarları geliyor yalnız. Çardağın altı güvenli görünüyordu. Yine de gazinonun çevresinde dolaşmadan içim rahat etmedi. Arzu önce ürktü ama sonunda razı oldu. Ayrıntılı bir plan yaptık. 12 Temmuz Perşembe. Saat 11'e çeyrek kala gazinodayım. Hoş geldiniz beyim. Yenge yok mu? Uğrayıp annesini de alacak. Ben vakit kaybetmek istemedim. Şurada biraz kafayı dinlesem kârdır. Bir 500'lük sıkıştırdım eline. Adamcağızın aylık geliri taş çatlasa bunun yarısını geçmez. Gözleri fal taşı gibi açıldı. Kimseyi yanımıza yaklaştırmaz artık. Bok gibi para kazanan bir esnaf tavrıyla girişin yanındaki masaya kuruldum. Tam zamanında bahçenin kapısında göründü. Yola indim. Koşmamak için kendimi zor tutuyorum. Gülümseyerek yaklaştı. Yuvarlak yakalı, açık renk, kısa kollu, tiril tiril bir elbise giymiş. Dudaklar hafifçe boyalı, çorapsız, sandaletli. Koluma girdi. Sıcaklığı bedenime, kokusu ciğerime işledi. Adam merdiven başında bekliyordu. Yalanı tamamladık. Annen? Hastaymış. Ya vah vah. Telaşla önümüze düşüp bizi çardağa buyur etti. Bira, kaşar peyniri ve kavun. Baş üstüne beyim. Arzu arkasından baktı. Sizce bu adamcağız evli olduğumuz masalını yutmuş mudur? Ne isterse düşünsün kerata. Kalbim çok sağlanmış. Ben onun sevinci içindeyim. Telaşlandı. Bir şey mi oldu? Evet, seni böyle gördüğüm halde durmadı. Yüzü daha da aydınlandı. Elini elimin üzerine koydu. Bu özenmeler, güzel görünebilmek için bunca çabalar. Hepsi siz beğenin diye hocam. Bu elbiseyi de gece yarısına kadar oturdum, bugün için diktim. Hava ılık. Ağaçlar cilve içinde, kuşlar sevinç. Bira ve çerezler gelince örtüsü kirli masamız bile güzelleşti. Bardakları doldurdum. Yüreğim gibi köpürdüler. Canım, hocam, bardaklarımız buluştu. Çın. Sanem, ben bunları kıskanmaya başladım dedi. Neden? Küçücük bir mutluluk için bizim canımız çıkıyor be. Bunlar el ele tutuşuyorlar. İkisi de mest. Bir yerde buluşuyorlar. İkisi de baygın. Yan yana oturuyorlar. İkisi de sevinç içinde. Kızım biz her şeyi çok çabuk yaşadık ve çok çabuk eskittik. Hayatı bir dikişte içip bitirdik. Bizim sorunumuz bu. Bir de şunlara bak. Hiç telaş etmiyorlar. Her adımın ve yudumun tadını çıkarıyorlar. Korkmaktan korkmuyorlar. Utanmaktan utanmıyorlar. Her duygunun hakkını veriyorlar. Düşünsene, biz artık birbirimize dokunmaya gerek duymadan dans ediyoruz. Onlarsa sarmaş dolaş tango çağını sürdürüyor. Bu yüzden de itiraz ettim ama sesim pek cılız çıktı. Çünkü ben de kıskanmıştım. Saat 1'de kalktık. Sizi istasyona bırakayım. Park yerinden ok gibi yola çıktı. Hızla gelen bir arabanın önünden kıl payı geçti. Masum masum bakarak, gül bahçesinden sonra böyle oldum dedi. Güldü. Hoş görün, aşk hali. İstasyonda arabadan inerken, bir dakika deyip uzandı. Sol yanağımdan dudaklarının ucuyla iki kez öptü. Borcum kalmadı. Gazlayıp uçtu. Cumartesi sabahı gittiler. Vakit geçirmek için annemin anlattığı masallardan beşini yazıp bir reklam stüdyosunda kaydını yaptırdım. Montaj teknisyeni uygun yerlere hoş müzikler döşedi. Kaç kopya istiyorsunuz? 10. Reklamcı gülümsedi. Peynir ekmek gibi satılır bu. Hiç olmazsa 100 kopya yapalım. Çekiş çekişe 50 kopyada anlaştık. Kapak etiketlerini çizdirip bastırmayı da üzerine aldı. Etiketleri bant kutularına kendi elimle yapıştırdım. Okul öncesi çocuklar için 5 Türk masalı. Haklıymış. Ağustos ortasına kadar 42 tane satıldı. 50 tane daha yaptırdım. Arzu Eylül başında nasıl başardıysa aradı. Tarsus Postanesi'nden telefon ediyorum. Nasılsınız amcacığım? Çok iyiyim yavrum, sizi merak ediyorum. Biz de iyiyiz. İpek sizi çok özledi. Her gece rüyasında görüyor. Ben de onu çok özledim. Dört gözle dönmesini bekliyorum. Ekim sonunda geleceğiz. Sizin için dua ediyorum. Ellerinizden öperim. Oho, bunlar şifreli konuşmanın ustası olmuşlar. İyiydi. Özlemişti. Beni rüyasında görüyordu ve yakında dönecekti. Sevgiden ve sevinçten yüreğim sızladı. Reklamcı, müşterilerine hediye olarak dağıtmak isteyen bir bankanın masal bantlarına ilgi duyduğunu söyledi. İşin boyutunu kestiremediğim için hiç heyecanlanmamıştım. İlgililerle konuştum. İstedikleri miktarı öğrenince başım döndü. Şimdilik 5000. İleri sürdükleri bütün şartları tartışmadan kabul ettim. Kalan kar yeterdi de artardı bile. Anlaştık. Günde 200 tane teslim etmeye başladım. Okullar açıldığı için dükkan da yeniden arı kovanına dönmüştü. Plastik boncuklara da istek gittikçe arttı. Yetiştiremez olduk. Bu kadar çok parayı rüyamda bile görmemiştim. Bir kağıt toptancısında çalışan Asım Efendi'yi ayarttım. Eli ve aklı her işe yatkın, uyanık, dürüst bir insan. Gerektikçe dükkanı ona bırakıp depoya, stüdyoya, bankaya gidebilirim. Küçük bir iş adamı sayılırdım artık. Geceleri de Türk mimarlığıyla ilgili doçentlik tezimi gözden geçirmeye başladım. Kurmayı tasarladığım yayın evinin renkli ve bol resimli ilk kitabı olacak. Pazar günü çocukları ve kayınvalideyi Çubuk Barajı'na götürdüm. Yıllarca önce son sınıf öğrencileriyle birlikte gelmiştik. Çok güzel bir bahçesi, sevimli bir lokantası vardı. Hala öyleydi ama karımla annesi her şeyde bir kusur buldular. Ne yemekleri beğendiler, ne servisi, ne de müşterileri. Durmadan bir şeylerden yakınıp duruyorlardı. Çocukların bile neşesini kaçırdılar. Ben hiç aldırmadım. Saklı dünyamda o kadar mutluydum ki, ne söyleseler bana vızıltı geliyordu. 25 Ekim sabahı telefon etti. Sürgünden döndük. Asım Efendi alım için dışarıdaydı. Rahat rahat konuşup özlem giderdik. Gelişmeleri anlattım. Çok sevindi. Senin gibi akıllı bir danışmanın var kızım. Hafta içinde Etnografya Müzesi'nde buluştuk. Kulaklıklı başlığımı bastırıp yeni aldığım gocuğun geniş yakasını kaldırınca yüzüm yarı yarıya görünmez oldu. Bakıp bakıp, filmlerdeki kötü adamlara benzemişsiniz diye takılıyordu. Etiketsiz bir masal bandı verdim. İpek bayılmış. Keşke siz seslendirseydiniz. Ben de onunla birlikte durmadan sesinizi dinlerdim. Asım Efendi'yi her sabah bir bahane bulup dükkandan uzaklaştırmak zor olmaya başlamıştı. Geceleri konuşabilir miyiz diye sordum. Evet dersen çalışma odama bir telefon alacağım. Karımın onda yattığını söylemiştim. Düşündü. Bilmem ki, yatak odası arkada, kocamın uykusu da ağırdır, teyzemle çocuğun odaları ise çatı katında. Sesi kızardı. Ben o tatsız olaydan beri İpek'in bu kattaki eski odasında kalıyorum. Kimsenin dikkatini çekeceğini sanmam. Ama telefon salonda, geceleri geç saate kadar orada nasıl oturabilirim? Bir çare bulmam gerek. Onlar da ayrı yatıyorlarmış. Öyleyse bu hikaye çok çabuk gelişip sona erer. Ertesi günü bilgi verdi. Akla yatkın hiçbir çare bulamadım. Ama aldırmayın. İmkan oldukça sizi ararım. Salonun yanında büyük bir oda var. Galiba yemek odası olarak düşünülmüş. Ben el koydumdu. Orada okuyup yazıyorum, müzik dinliyorum, dikiş dikiyorum. O odaya ayrı bir telefon bağlatabilsem. Karım ikinci telefonu gereksiz bularak kızdı. İşimi büyütüyorum dedim. Akşam biri arasa telefonumuz sürekli meşgul. Oho, annem bu yemi kolayca yutmuştur elbette. Çünkü telefon saatlerce elimizden düşmezdi. 25 Aralık gecesi her şey hazırdı. Duyulmasın diye telefonun sesini kıstım. Üzerine de yastığımı bastırdım. Çalar çalmaz açmak için hazır bekliyorum. Saat 1'i 5 geçe aradı. Sıcak, korkak bir fısıltı. Hocam, canım. Bir süre susup soluklarımızı dinledik. Orası nasıl? Şimdilik sorun yok. Herkes çoktan yattı. Bir şey olursa telefonu kaparım. Sizin orası? Burada da asayiş Berkemal. Hepsi derin uykuda. Şimdi beni can kulağı ile dinle. Yayın evi kurmaya karar verdiğimi açıkladım. Sessiz bir sevinç çığlığı attı. Adı Ar Yayın Evi olacak. Soluğu kesildi bir an. Yani, evet, düşündüğün gibi. Senin adından bir parça. Tabii izin verirsen. İnler gibi, mutluluktan ağlayabilirim dedi. Ama ileride bu sınırlı, yasak bölgeli, korkak ilişkiden bıkınca yayın evine benim adımı verdiğinize pişman olmaz mısınız? Hayır yavrum. Sahici bir sevgi tükenir mi? Bir ömüre bile sığmaz. Ama sen... Sözümü kesti. Susun hocam. İstiridye hayatında nasıl bir tek inci yapabiliyorsa, ben de ancak bir kez sevebilirim ve sizi seviyorum. Şu laflara bak. Merak etme, sevişip birbirlerine doydukları zaman bu ebedi aşk edebiyatı gümleyip gider. Yılbaşı gecesi bir ara sofradan kalkıp odama gittim. Telefonunu çınlattım. Yeni yılını kutluyorum. Seni düşünüyorum. Seni seviyorum. Onlar da sofradalarmış o sıra. Uzun bir süre sonra o da çınlatarak karşılık verdi. Birkaç gün sonra 22 Ocak'ta dedim. Seni mutlaka görmeliyim. Hayatını ona göre programla. Çünkü o gün benim doğum günüm. Hayır hocam. Sizin doğum gününüz 8 Ağustos. Nereden biliyorsun? Türk Evi adlı kitabınızın arkasında hayat hikayeniz vardı. Evet ama o benim resmi doğum günüm. Benim asıl doğum günüm 22 Ocak. Saatini de söyleyeyim. 11:30. Dükkana o zaman gelmiştin. Sesi pembeleşti. Canım hocam. 22 Ocak 1963 Salı günü Ulus Meydanı'ndaki Keçiören Dolmuş Durağı'nda buluştuk. En uzak yer Keçiören'di çünkü. Biraz daha fazla birlikte olabiliyorduk. Yüzünün büyük bölümünü örten, doğu işi yün bir kar başlığı giymiş, her zamanki gibi kapkara gözlüğünü takmayı da ihmal etmemişti. Sıraya girip ağır ağır arabaya ilerledik ve arkaya geçip oturduk. Elini tuttum. Buz gibiydi. Giderek ısındı. Son durakta indik. Koluma girdi. Her yer karla kaplı. Lekesiz, süt beyaz bir dünya. Ağaçlar porselenden dökülmüş gibi. Buzdalan karları çıtırdatarak hiç konuşmadan yürüdük. Daha önceleri ben aşksız nasıl yaşamışım? Dönüşte yine en arkaya oturduk. İyice sokuldu. Bacağını bacağıma yapıştırdı. Yalnız sıcaklığını değil, kaslarının kıpırtısını, kanının akışını, gözeneklerinin soluk alıp verdiğini, sinirlerinin titreşimini duyuyordum. Ayrılırken şapkadan tavşan çıkarır gibi iç cebimden Ar Yayın Evi'nin ilk yayımı olan Keçe Çadır'dan Günümüze Türk Mimarlığı adlı kitabımı çıkarıp uzattım. Ciltli, gömlekli kitaba baktı, gözleri doldu. Hocam, sarılacaktı. Dur, burası çok kalabalık, ayrılalım, gece konuşuruz. Akşam bir kitap da karıma verdim. Nazikçe, kutlarım dedi. Bir eşyaya bakar gibi şöyle bir göz atıp bıraktı. Pekala. Arzu gece telefon etmedi. Allah Allah. Ertesi günü öğleden sonra aradı. Telaşla. Gece arayamadım dedi, özür dilerim. Kitabınız bir harika, resimler olağanüstü. Elinize, kafanıza sağlık. Biz yarın İstanbul'a gidiyoruz. Kaç gün kalacağımızı bilmiyorum. İyi günler hocam. Konuşmama fırsat vermeden kapattı. Nedendi bu telaş? O hafta Nurcan'la nişanlısı geldiler. Bir kitapçıdan aldıkları kitabımı imzalatmak istiyorlardı. Nurcan, sabah Arzu'ya telefon ettim dedi. Kitabınızdan haberi yokmuş şaşkının. Sen de gel dedim ama işi varmış. Ankara'da mı o? Evet. Bana yalan söylemiş. Ankara'da ve aramıyor. Kimse beni böyle aşağılamamıştı. O öfkeyle Asım Efendi'yi haşladım. Bir müşteriyi de kapı dışarı ettim. çatacak insan arıyordum. Akşamüstü telefon etti. Az önce Geveze Nurcan'la konuştum. İstanbul'a gitmediğimi öğrenmişsiniz. Çok kızgınsınız değil mi bana? İşim var kızım. Çene çalacak durumda değilim. Sesi çöktü. Neden yalan söylediğimi açıklamak istiyordum ama kötü bir zaman seçtim herhalde. İzin verirseniz gece arayayım. İstanbul'a gidiyorum. Gece yolda olacağım. Ne zaman dönersiniz? Bilmiyorum, kusura bakma. Kapatmak zorundayım. İyi günler. Telefonu suratına kapattım. Bu iş burada biter. Babam sonu gelmeyen bir hikaye demişti zaten. Çeyrek saat sonra deli gibi dükkandan içeri daldı. Heyecandan tıkanarak. Biliyorum dedi. Bunu hak ettim. Ama beni dinlemelisiniz. Dinlemek zorundasınız. Tezgaha tutunarak çaresizlik içinde Asım Efendi'ye baktı. Kapıda dur Asım Efendi dedim. Uzun sürmez. Soluk soluğaydı. Arabayı uzağa park etmek zorunda kaldım. Yetişebilmek için buraya kadar koştum. Gözlerimin içine baktı. Oturabilir miyim? Başımı salladım. Yığılır gibi oturdu. Göğsü inip kalkarak. Her şeyi göze alıp buraya gelmem belki size bir şey ifade ediyordur dedi. Suçüstü yakalanmış bir çocuk gibi bakıyordu. O gece aramadım. Çünkü arayamadım. Çünkü hocam. Ellerini yüzüne kapayarak ağlamaya başladı. Allah Allah. Ne olabilir ki? Öyle dirençsiz ve yenik bir hali vardı ki koşup kucaklamamak için güçlükle tuttum kendimi. Bir adım vardı aramızda. O adımı atmaya onurum engel oluyor, kalbim yürü diye haykırıyordu. Omuzuna dokunabildim. Biri görür, haydi git şimdi, gece görüşürüz. Hiç bakmadan çıkıp gitti. Asım Efendi'ye bir açıklama yapmam gerekiyordu. Bir şeyler geveledim. Üzerinde bile durmadı. Kaldığı yerden işine devam etti. Gece telefonum çınladı. Evet, yorgun bir sesle. Bana İstanbul'a gideceğinizi söylemiştiniz dedi. Doğru değilmiş, ödeştik. Benimki bir tepkiydi. Benimki de öyle. Bana mı? Telaşlandı. Yo hayır, kendime. Keşke size olup biteni söylemeye çekinmeseydim. Şimdi söyleyecek misin? Evet, dinliyorum. Uzun bir sessizlikten sonra, o beyaz gün, kendi koyduğum sınırı kendim aştım dedi. Gürül gürül size akıyordum. Uyarmasaydınız, ulus meydanının ortasında da az kalsın boynunuza sarılıp öpecektim sizi. Hiç beklemediğim bir uyanış olmuştu bende. Bir de gece konuşursam, iyice çözülecektim. Çünkü geceleri fısıltıyla konuştuğumuz için sesiniz daha da içime işliyor. Artık bu tür duyguları sönmüş biri olduğumu sanıyordum. Güvencem de buydu. Çizdiğim sınırlar içinde kalabileceğimi umuyordum. Yanılmışım. Bu şaşırtıcı gelişime hiç hazır değilim. Yatışana kadar ilişkimize bir süre ara vermenin doğru olacağını anladım. Bunları açıkça söylemeye utandım. Uygun bir yalan bulmayı da beceremedim. Sustu. Böyle bir açıklamayı hiç beklemiyordum. Sanem, biz çocukluktan çıkar çıkmaz özgürlük bayrağını çekmiştik dedi. O yüzden de böyle iç savaşlar yaşamadık. Bu kızcağız demirden kurallar, yasaklar içinde yetişmiş. Çoğu da kanına işlemiş. Arkasından evlenmiş, çocuğu olmuş, büsbütün sarılmış durumda. Bunları aşabilir mi? Hiç sanmam. Bu sırçadan insan, benim yüzümden doğayla, kendisiyle ve benimle savaşıyordu. Huzurunu ben alt üst etmiştim, utandım, bağışlamasını diledim. Sizin ne suçunuz var? Kendim yürüdüm bu ateşin üzerine, hiç pişman değilim. Benim zorum kendimle. Gerekçesi ne olursa olsun bir daha yalan söylememeye ve doğruyu saklamamaya söz verdik. İyice toparlanınca sizi ararım olur mu? Peki kızım. İyi geceler. Kapamadan önce sesini iyice alçalttı. Sakın beni unutmayın. O toparlanana kadar oyalanmak için kendimi işe vurdum. Bu yıl doçent olan eski asistanım Tahir'e yayın evinin editörlüğünü önerdim. Düşünmeden kabul etti. Sanat, kültür, tarih ve siyaset bilimiyle ilgili kitaplardan oluşan zengin bir yayın planı hazırladık. İlgili bilim adamı, yazar ve çevirmenlerle ilişki kurduk. Benim küçük dükkanıma sığmayacaktı bu iş. Bir şeyler yapmalıydım. Arzu hiç beklemediğim bir sırada dükkanı aradı. Sesi ışıldıyordu. Kitabınız hakkında Güzel Sanatlar Dergisi'nde çok güzel bir yazı var. Yürekten kutlarım. Şimdi Nurcan haber verdi. Koşup aldım. Yolda okumaya başladım. Karşıdan karşıya geçerken az kaldı çiğneniyordum. Canım, korka korka yanıtladı. Hocam, toparlanmadın mı hala? Utançla, toparlanıyorum diye mırıldandı. Asım Efendi'yi yıldırım gibi gönderip dergiyi aldırdım. Hak etmediğim kadar güzel bir yazıydı. Birilerine şımarmak geldi içimden ama şımarabilecek kimsem yoktu. Babam herhalde görelim diye dergiyi ortada bırakmıştı. O yıl ilk olarak yaz tatiline gideceğimiz için annemle ablam harıl harıl moda dergilerini karıştırıyor. Yazlık kıyafet seçiyorlardı. Gözleri başka bir şey görmüyordu. Övgü dolu yazıyı yalnız ben okudum. Gurur duydum ama ne yapmam gerektiğini bilmediğim için sustum. Sarılıp kutlasana, bir şeyler söyleyip adamı mutlu etsene aptal karı. Ne katırmışım be. O hafta ilişki kurduğum emlakçı şehrin merkezindeki işlek caddelerden birinde yapılmakta olan iş alanının altındaki dükkanları görmemi söyledi. Her işi bırakıp gittim. Binanın cephesinde çok derin fakat enleri yetersiz dört büyükçe iş yeri var. Mal sahibi işbilir bir adam. İkisini alıp birleştirmemi önerdi. Çok güzel bir çözümdü ama nasıl kalkardım bu yükün altından? Günlerce çekiştik, kavga ettik. Sonunda köşedeki ve yanındaki yer için anlaştık. Özellikle bankanın açtığı krediden yararlanarak üçte birini peşin ödeyecek, geri kalanı için aylık bonolar verecektim. Gözümü karartıp sözleşmeyi imzaladım. Eylül'de teslim edecekti. Sanem çığlığı bastı. ''Oo, bir saat olmuş, ben gidiyorum.'' Bir taksi çağırıp uçtu. Başım ağrıyordu. Galiba babamın anıları zehirliyor beni. Bir lokma bir şey yedim, aspirin içip yattım. Uyanır uyanmaz annemi aradım. Odaya telefon bağlanması yasak. Bu yüzden nöbetçi hemşirenin telefonuyla konuşabiliyoruz. Babam çok huzursuzmuş. Bu gece ben kalayım istersen. Hayır hayır, senin işin var. Üstelik baban çok huysuz. Baş edemezsin. Cumartesi akşamı gel. O güne kadar ben idare ederim. Peki anne. Gazeteye gidince gül bahçesini bilen biri var mı diye soruşturdum. Eskiler biliyorlarmış. Tarif etmelerini isteyince biri, ''Yıllar var ki ben de görmedim.'' dedi. ''Birlikte gideriz.'' Öğleye doğru Nazan aradı. Şifreyi çözüp çözemediğimi sordu. ''Çözemedim. Çözmeye uğraşmaktan da caydım.'' Babamın sırlarını Sanem'den başkasıyla paylaşmayı istemiyordum. Arayıp Sanem'i uyardım. ''Anlaşılmıştır. Akşama görüşürüz.'' Öğle tatilinde gül bahçesine gittik. Babamın o kadar övdüğü yer, Çankaya'ya çıkan ikinci yolda, beton yapılar arasına sıkışmış, küçük, sönük, bakımsız bir bahçeydi. Hiç kimse yoktu. Adamcağız vurulmuşa döndü. ''Ne olmuş buraya? Bahçe ufalmış, ağaçlar azalmış.'' Göğüs geçirdi. Anlaşılan orasından burasından kırparak kuşa döndürmüşler zavallıyı. Kırık bir banka oturdu. Büyük bir haksızlığa uğramış gibiydi. Burası güller, ağaçlarla dolu, gözlerden uzak bir küçük cennetti. Genellikle aşıklar gelirdi. Kimse de rahatsız etmezdi onları. Biliyor musunuz, aşka saygı vardı bir zamanlar. Hoyrat rüzgarlar her güzelliği silip yok ediyor.''